Ayrım 26. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 260. Doğru söylüyorlardı. Defalarca çağırmışlardı. Hem de öyle bir gün öncesinden filan değil, bir hafta öncesinden. Her defasında niyetlenmiş ama araya bir şeyler girdiğinden gidememiştim. O zamanlar Demir ile Yekta pek tepki göstermemişlerdi ya da ben anlamamıştım. İlk kez bu kadar açıkça sitem ediyorlardı. İşin tuhafı, yaptıkları sitem hoşuma gidiyordu. Arkadaşlarım hakkında yanılmış mıydım? Belki beni hiçbir zaman dışlamamışlardı da öyle sanmıştım. Galiba Evgenya'nın söylediği doğruydu. Belki de hep ben uzak durmuştum onlardan. Sanırım gerçek buydu. Arkadaşlarıma katılmak için çaba harcadığımı hiç hatırlamıyorum. Sonra da bana yakın davranmıyorlar diye onları suçluyordum. Neresinden bakılırsa bakılsın, haksızdım. Kendimi kurtarmak için mesleğimin zorluklarına sığındım. Yahu öyle demeyin çocuklar diye geveledim. Biliyorsunuz bizim mesleği, ne gecemiz var ne gündüzümüz. Polislik zor iş. Savunmam işe yaramıştı. Ha, böyle de canımın içini ye. Kestane ağacına bakan iskemleyi gösterdi Demir. Gel gel, otur şöyle. İskemleye yerleşirken savunmamı sürdürdüm. Aslında ben de sizinle birlikte olmayı istiyorum. Hakikaten işimiz belli olmuyor. 3 gündür katillerle uğraşıp duruyoruz. Biliyorsunuz işte, dün gece bile o kadar çabalamama rağmen yine geç kaldım. Şu televizyonların bahsettiği çemberli taşta bulunan ceset mi? O da var, başkaları da. Pis iş ama ilginç tarafları da var. Mesela Topkapı Müzesi'nin müdüresiyle tanıştım. İstanbul tarihi hakkında acayip şeyler öğreniyorum. Neyse, yani yoğun geçiyor günler. Artık üstüme gelmezler sanıyordum. Bu defa Yekta aldı sazı. Tamam da sen bu işi seviyorsun abi. Kusura bakma. Ama pek bir heveslisin. İşimiz zor filan diyorsun da bir türlü emekli olmuyorsun. Üstelik sana defalarca haksızlık etmelerine rağmen. Senin yerinde olsam 1000 kere basmıştım istifayı. Öyle değil filan diyecek oldum. Dinlemedi bile beni. Yok Nevzat, kabul et. Seviyorsun oğlum sen bu işi. Haklıydı. Seviyordum bu işi. Nedenini niyesini tam bilemesem de vazgeçemiyordum bu meslekten. Belki dünyada çok fazla acı olduğu için, belki bu ülkede adalet diye bir şey olmadığı için, belki birkaç cinayeti çözüp katilleri yakalarsam kendimi daha iyi hissedeceğimi sandığım için. Ya da sadece bu işi yapmayı sevdiğimden veya elimden başka bir iş gelmediği için. Nedeni ne olursa olsun, evet, cinayet çözmeyi, katillerle uğraşmayı seviyordum. Yekta'nın sözlerinden cesaret alan Demir, hem bize de pek ihtiyacın varmış gibi görünmüyor diye mırıldandı kinayeli bir sesle. Evgenya'nın yanında pek mutluydun akşam. Mutlu mu? Yok be, yorgunluktan ölüyordum oğlum. Geceleri 2 saat uykuyla duruyorum. Hadi hadi, ağzın kulaklarına varıyordu diye üsteledi. Sen şimdi bırak bu lafları da Evgenya'yı anlat bakalım. Eyvah, düştüm ya bunların diline, artık bir daha kurtulamazdım. Daha önce anlattım ya, hem cumartesi sizi Tatavla'ya bekliyor, daha iyi tanırsınız orada. Sahi ya, diye duraksadı Yekta, kadıncağız bizi davet etti ama. Davetinde içten miydi, yoksa öylesine mi çağırdı demek istiyor, bir türlü dile getiremiyordu. Gelmezseniz çok bozulur valla. Evgenya göründüğü gibidir, ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa onu söyler. Sizi sevdi, yoksa çağırmazdı. Geliriz, geliriz, diye rahatlattı beni Demir. Şanslı adamsın Vesselam. Evgenya iyi bir kadına benziyor. İyidir demekle yetindim. Yitirdiğimiz kadınların anısı hala aramızda yaşarken yeni sevgilimi övmek yakışık almazdı. İkisi de sevecen gözlerle bakıyorlardı. Ama bana imrenmiyorlardı. Belki de onların acısı benim mutluluğumdan daha anlamlıydı, daha doyurucu. Niye evlenmiyorsun onunla? Madem o kadar iyi, üstelik güzel de. Yekta tamamladı hemen. Hem de sana aşık. Takılıyorlar mıydı? Yok, ikisi de son derece samimiydi. Hatta hüzünlü bir ifade belirmişti yüzlerinde. Belki onu düşünerek söylememişlerdi ama Handan geldi aklıma. Bir an Evgenya sevgilim olduğu için utandım. Utanmak değil de kendimi kötü hissettim. Evet, ben onlardan uzaklaşmıştım. Belki de Evgenya'nın söylediği gibi ikisinin Handan'ı sevmeye başladıkları noktada kopmuştum arkadaşlarımdan. Sen de ona aşıksın değil mi? İyi de neden üsteliyordu Demir? Hayır, ima yoktu sözlerinde. Hayır, beni yadırgamıyordu. Belki insanın ikinci kez birini sevebileceğine şaşırmıştı da bunun nasıl olduğunu anlamak istiyordu. Bilmiyorum Demir. Aslında aşkın nasıl bir duygu olduğunu pek hatırlamıyorum. Gülümsemeler söndü. Hava ağırlaştı. İçimde bir ses, bu konuyu kapat, onları üzeceksin diyordu. Ama yapamadım. Anlatmayı sürdürdüm. Evgenya'nın yanında kendimi iyi hissediyorum. Evgenya bana iyi geliyor. Tabii eskisi gibi değil. Yani Güzide ile olduğum gibi değil. Hiçbir zaman da eskisi gibi olmayacak. Çünkü Güzide ile Aysun'u hiçbir zaman unutmayacağım. Bunları söylerken Yekta ile göz göze geldik. O da Handan'ı asla unutmayacaktı. Handan'ı ve oğlu Umut'u. Ya Demir? O unutmuş muydu Handan'ı? Kendisiyle birlikte en yakın iki arkadaşının aşık olduğu o genç kızı. Sanmıyordum. İçimi dökmeyi sürdürdüm. Evet, ruhun yarası hiçbir zaman tam olarak kapanmıyor. Beden daha çabuk onarıyor kendini. Kalbin attığı sürece vücut iyileşebilir. Oysa ruhun bir kez darbe aldı mı, o yara dikiş tutmuyor. Sonuna kadar kendi kendine kanamayı sürdürüyor. Ama öte yandan, hayat da devam ediyor. Ben yeniden başlayamam sanırdım. Başka bir kadın olmaz, başka birini sevemem sanırdım. Oluyormuş. Yüzleri gölgelendi, gözleri bulutlandı. Kafalarında öbek öbek sorular oluştu. Biliyordum ki Demir de, Yekta da cesaret edip sormayacaktı. Ama ben yanıtladım. Bazen utanıyorum. Ne yapıyorum ben diye soruyorum kendime. Karım, kızım öldüler. Bense yaşamın tadını çıkartıyorum. Evet, sık sık böyle düşünüyorum. Belki de en iyisi ölüp gitmek. Ancak eşitliği böyle sağlayabilirim. Onlar gibi yok olarak. Fakat akıl düşünmeye devam ediyor. Bunun Güzide ile Aysun'a ne yararı olacak? Yani tersi olsaydı. Ben ölseydim, karımla kızım kalsaydı. Onların yaşamamasını mı isterdim? Sanmıyorum. Benim yaşamaktan vazgeçmemin onlara bir yararı yok. Demir bakışlarını bir noktaya dikmiş, öylece kalmıştı. Belki yeniden hayatın anlamını düşünüyordu. Yıllar önce bu semtte yitirdiği aşk, düşündüğü o anlam olabilir miydi? Sen şanslısın Nevzat, dedi Yekta. Gözlerinde anlayışlı, yumuşak bir ışıltı belirmişti. Belki de güçlüsün. Başka birini sevebildin. Bunun için utanç duymana gerek yok. Hayat öyle bir şey değil. Ama başka birini sevemezsen, hayata bir yerinden tutunamazsan, işte o zaman fena. İşte cehennem o zaman başlıyor. Demir hala derinlerde, hala hayatın anlamını düşünüyordu. Haklısın, dedim Yekta'ya dönerek. Belki şanslıyım. Evgenya çıktı karşıma. O gerçekten farklı bir insan. Öyle kolay kolay rastlanabilecek biri değil. Ama eminim onun gibi binlerce kadın vardır yeryüzünde. Ne demek istediğimi anlamıştı Yekta. Eminim vardır. Acı bir gülümseme belirmişti dudaklarında. Önemli olan dışımızdakiler değil ki Nevzat. Önemli olan biziz. Bizim hissettiklerimiz. Dışımızdakiler birer uyarıcı. Kusura bakma ama Evgenya da öyle. Senin yaşama sevincin, iraden, adına ne diyeceksek, işte o duygu olmasa Evgenya'nın güzelliği, iyiliği ne kadar etkileyici olabilir? Ne kadar güzel söyledin, insan ruhunun yarası dikiş tutmaz diye. Aynı zamanda ruhun yarası bedeninkinden daha etkilidir, daha ızdırap verici. Bu acı o kadar güçlüdür ki insan başka dünyalara dönüp bakamaz bile. İstese bile yapamaz bunu. Demir daldığı denizlerden çıktı sonunda. Kapatalım artık bu konuyu, dedi kesin bir tavırla. Beden olmazsa ruh da olmaz. Ve ister acı çeksin, ister mutlu olsun, ruhun yaşayabilmesi için bedeni beslemek lazım. Yine kapatmaya çalışıyordu konuyu. Gülümsemeye çalışarak bana döndü. Evet başkomiserim, kahvaltıda istediğiniz özel bir şey var mı? İşte böyleydi Demir. Aslında çok duygusal olmasına rağmen bu yanını hiç göstermemeyi seçerdi. Tıpkı annesinin hastalığında olduğu gibi. Tıpkı Handan'la Yekta'nın evleneceğini duyduğunda olduğu gibi. Oturduğum iskemleye yaslanıp arkadaşlarımı süzdüm. Yekta da karşı çıkmamıştı Demir'in bu konuyu kapatalım önerisine. Belki de Demir hakkında yanılıyordum. Belki de artık dertlerini, sorunlarını paylaşmaya karar vermişti. Ama benimle değil, sadece Yekta'yla. Muhtemelen Yekta da sadece ona gösteriyordu yarasını. Belki de hiç konuşmadan, hiç tartışmadan birbirlerinin acısını kendi acıları gibi hissederek yaşıyorlardı. Çünkü ölüleri ortaktı, kayıpları ortak, kederleri ortak. Bir kez daha dışlandığımı hissettim. Mutlu olduğum için cezalandırılıyormuşum gibi geldi bana. Bir tür vicdan azabı, bir tür utanç, bir tür öfke kabardı içimde. Kalkıp gitmek istedim. Öylece hoşça kalın bile demeden. Yapamadım. Duygularımı gizleyerek demir gibi gülümsemeye çalıştım. Sağ ol, karnım tok. Çok kalmayacağım zaten. Emniyette işim var. Kurbanın avucundaki sikke Theodosius'unmuş. Emniyete geldiğimde saat 11'i geçmişti. Kapıdaki memur telaşla Mümtaz müdürümüzün odasında beni beklediğini söyledi. Evet, işte başlıyordu. Mümtaz soruşturmanın nasıl gittiğini öğrenmek istiyordu. Belki de yukarıdan birileri aramıştı. Basın boş durmuyordu tabii. Eminim dün geceki cinayette gazetelerin ilk sayfalarında, televizyonların ana haber bültenlerinde yer almıştı. Mümtaz müdürümüz de gelişmeleri öğrenmek istiyordu doğal olarak. Ama şu anda olanı biteni en başından itibaren anlatmak zor geldi bana. Hem son durumu öğrenmeden müdürümüzün karşısına çıkmak hiç de akıllıca olmayacaktı. O yüzden Mümtaz'ı boş vererek odama çıktım. İlk işim Ali ile Zeynep'i yanıma çağırmak oldu. 5 dakika geçmeden karşımda oturuyorlardı. İkisi de dinlenmiş görünüyordu. Sadece Ali'nin alt dudağı biraz daha şişmişti. Et taşıma aracı araştırmaya alındı başkomiserim diye girişti sözlü raporuna Zeynep. Çok iyi bir ekip kurduk. Çocuklar canla başla çalışıyorlar. Güzel. Ama sonuç alınması akşamı bulur. Muhtemelen bu bilgileri benden çok daha önce öğrenmiş olan yardımcıma döndüm. Duydun mu Ali'cim? Gözaltını uzatmak için savcılıktan ek süre almamız gerekecek. Haylaz bir çocuk gibi ışıdı yüzü. Merak etmeyin başkomiserim. Naci'yi savcılığa yolladım bile. Kendimi tutamayıp ben de gülümsedim. Aferin. Şimdi gelelim şu 3. kurbana. Gazeteciydi değil mi? Adı neydi? Şadan Duruca. Biraz karışık bir adam. Kurbanların hangisi karışık değildi ki? Halen büyük bir gazetede çalışıyormuş diye sürdürdü sözlerini Ali. Ama camiada pek itibarlı biri sayılmıyor. 3 yıl önce Topkapı'da sit alanında yapılan bir otel davasında geçmiş adı. Şadan Duruca çalıştığı gazetede günlerce bu otelin ülkemiz turizmine yapacağı katkıları övmüş durmuş. Ama sonra Mimarlar Odası dava açarak bu otelin tarihi kültürel varlıklarımıza zarar verdiğini öne sürmüş. Mahkeme Mimarlar Odası'nın başvurusunu yerinde bulmuş ve otel inşaatını durdurmuş. Ardından solcu bir gazete oteli yapan şirketin Şadan Duruca'ya karşılıksız olarak bir daire verdiğini keşfetmiş. Günlerce yazılar yayınlanmış bu konu üzerine. Basında tartışmalar çıkmış. Şadan Duruca aldığı daireyi iade etmemiş ama çalıştığı gazeteden ayrılmak zorunda kalmış. Sesine kinayeli bir anlam yükleyerek başını salladı. Fakat memleketimizde rüşvet almak bir erdem olarak kabul edildiğinden çok sürmemiş, 1 yıl sonra daha büyük bir gazetede yeniden yazmaya başlamış. Anahtar sözcüğü dile getiriyordu Ali. Rüşvet ya da yolsuzluk veya usulsüzlük. Yani bildiğiniz hukuksuzluk. 3 kurbanın 3'ü de tarihi bölgede hukuka aykırı yapılan inşaatlarla ilgiliydi. Peki bu Şadan Duruca'nın öteki 2 kurbanla bir ilişkisi var mı? Şişkinliğe aldırmadan alt dudağını hafifçe sarkıttı Ali. O konuda bir bilgiye ulaşamadım başkomiserim. Mahcup olmuş gibi bakışlarını kaçırdı. Aslında o konuyu daha araştırmadım. Zaman yoktu. Araştırsak iyi olacak. Bu gazetecinin de şu Adem Yezdan denen turizmciyle bağı olabilir. Adem Yezdan, evet aslında herkesten önce onunla konuşmalıydık. Ne zaman dönüyordu bu adam Moskova'dan? Bu gece yarısı başkomiserim diye yanıtladı Zeynep. Röter filan olmazsa saat 12 civarı Atatürk Havalimanı'nda olurmuş. Hevesle atıldı Ali. Havaalanından alalım mı? Galiba alttan alta o da Ömer'in katil olmayabileceğine inanmaya başlamıştı. Eski bir toprak ağası olan, üstelik pis işlere bulaştığını bildiğimiz Adem Yezdan'la uğraşmak, radikal İslamcı örgüt üyesi Ömer'le uğraşmaktan çok daha heyecan verici olabilirdi. Olabilirdi ne demek, olmaya başlamıştı bile. Her zamanki gibi şu anda gözaltına almak doğru olmaz diye sağduyunun sesini dile getirmek yine bana düştü. Elimizde Adem Yezdan'ı suçlayacak bir kanıt yok. Bu tür adamların devlet katında iti köpeği çok olur. Daha başında elimizi kolumuzu bağlatmayalım. Adamı iş yerinde ziyaret etmekte yarar var. Bakışlarımı Zeynep'e diktim. Ya şu sikke hakikaten söylediğin gibi miymiş? Yani Theodosius'un muymuş? Öyleymiş başkomiserim. Ama bu Theodosius hakkında fazla bilgi bulamadım. Yani internette fazla bilgi yok. Zeynep'in de yüzüne hafif bir pembelik yayıldı. Kusura bakmayın başkomiserim. Konuyu detaylı araştıracak vaktim olmadı. Onları eleştirdiğim filan yoktu. Ama isterseniz hemen araştırmaya başlayabilirim diye hevesle sürdürdü sözlerini Zeynep. İsterseniz Leyla Barkın'a da sorabiliriz. Onu da yaparız ama şimdi değil. Tekrar Samatya'ya gitmemiz lazım. İlk kurban Necdet Denizel'in evine. Leyla Barkın, Necdet'in bir sikke koleksiyonu olduğundan bahsetmişti. Koleksiyon hala evde mi yoksa birileri mi aldı? Bunu öğrenmeliyiz. Yani sikkeleri katiller mi götürdü diyorsunuz? Olabilir Zeynep'ciğim. Bu sikkeler öyle kolayca çarşıda pazarda satılmıyor. Katiller onları birinin koleksiyonundan ya da bir müzeden yürütmüş olmalı. Yürütmüş olmalı diyorum çünkü katillerimiz satın aldığı sikkeleri kullanarak kendilerini ihbar edecek kadar aptal birilerine benzemiyor. O evi iyice araştırmamız lazım. Her şey Necdet'in öldürülmesiyle başladı. Aradığımız ilk ipucu da o evde olmalı. Çalmaya başlayan ofis telefonum sözlerimi bitirmeme izin vermedi. Ahizeyi kaldırırken tamamladım sözlerimi. Aradığımız ipucu o evde olabilir. Hangi ipucu diye sordu telefondaki ses. Neredesin Nevzat? Seni beklediğimi söylemediler mi? Mümtaz müdürdü. Geç kalmama bozulmuş, yağıp gürlüyordu. Acil bir durum vardı müdürüm. Arkadaşları göreve yollamam gerekiyordu. Bu işi halleder etmez geliyorum. Tamam, gecikme. Emniyet müdürü, vali, herkes beni arayıp duruyor. Bu üçüncü cinayet Nevzat. Basın olayı köpürtüp duruyor. İnsanlara bilgi vermem lazım. Bıraksam başımın etini yiyip duracaktı. Anlaşıldı müdürüm diye lisanı münasiple kestim. 5 dakikaya yanınızdayım. Telefonu kapatırken yeniden bizimkilere döndüm. Siz hemen yola çıkın arkadaşlar. Evet, ikiniz birden. Ben müdürle konuşup gelirim. Ha Zeynep, evde ayrıntılı bir parmak izi taraması istiyorum. Ne kadar teçhizat varsa al yanına. Ali, şu koleksiyonu bulmamız lazım. Gerekirse didik didik edin evi. Emredersiniz başkomiserim. Bakışlarımı ikisinin de yüzünde gezdirdim. Hadi çocuklar, göreyim sizi. Bir parmak izi, bir delil, bir ipucu, bizi katillere götürecek bir işaret bulun. Yoksa daha çok kan dökecek bu sapıklar. Çok sürmez, ben de gelirim Necdet'in evine. 26. ayrımın sonu, sayfa 268.